Ayrım 9. Berber'in ikinci kardeşi El Haddar'ın öyküsü. Bilin ki ey Emirül Müminin, ikinci kardeşime bir deve gibi böğürdüğü için El Haddar derlerdi, dudağı da çatlaktı. Meslek olarak kesinlikle hiçbir iş yapmıyordu. Kadınlarla geçirdiği serüvenler yüzünden benim başımı çok belalara sokmuştur. Size binlercesinden birini anlatayım. Bir gün belli bir maksadı olmaksızın Bağdat caddelerinde dolaşırken yanına yaklaşarak ona "Beni dinle delikanlı, sana keyfince kabul edip etmemekte özgür bulunduğum bir öneride bulunacağım" diye fısıldayan yaşlı bir kadına rastlamış. Kardeşim de yürümesini kesip ona "Seni dinliyorum" demiş. Yaşlı kadın "Ama sana önereceğim şeyi zevzek ve ağzı gevşek davranıp kimselere açmayacağına söz vermelisin" demiş. Kardeşim Haddar da ona "Peki haydi konuş bakalım" diye yanıt vermiş. Kadın ona "İçi akarsular, meyve ağaçlarıyla bezeli, şarabın hiç boşalmayan bardaklardan aktığı, baş döndüren yüzleri, öpülesi parlak yanakları ve daha nice güzellikleri olan kadınlarla dolu, keyfince akşamdan sabaha kadar kalabileceğin bir saraya gitmek ister misin? Ve tüm bunlara sahip olmak, tüm bunların sefasını sürmek için ileri sürülen tek bir koşula uyman yeter" demiş. Yaşlı kadının bu sözleri üzerine kardeşim El Haddar, "Ama efendim nasıl oluyor da böylesi bir öneriyi Tanrı'nın tüm yaratıklarını bir yana itip başkalarına değil de kesinlikle bana yapıyorsun? Bende ne var ki senin hoşuna gitti ve bu öneriyi bana yaptın?" diye sormuş. Kadın, "Sana daha biraz önce boş sözlerle hiç oyalanma, susmayı bil ve sessiz kal demedim mi? Öyleyse beni izle ve hiçbir şey sorma" diyerek yanıt vermiş. Sonra yaşlı kadın aceleyle uzaklaşmış ve kardeşim de tüm vaat edilen şeylerin çekiciliğiyle çok güzel bir saraya ulaşıncaya kadar kadını izlemeye başlamış. Kadın içeri girmiş, kardeşim Haddar'ı da içeri almış. Kardeşim sarayın içinin daha da güzel, ancak içinde bulunanların büsbütün güzel olduğunun farkına varmış. Halılara uzanmış, en katı kayaları bile duygulandıracak tatlılıktaki sesleriyle şarkı söyleyen 4 kişilik eşsiz güzellikte bir genç kızlar topluluğunun ortasına düşmüş. Bildik merasimlerden sonra bunlardan biri ayağa kalkmış, bir bardak şarap doldurmuş ve içmiş. Kardeşim Haddar da ona "Sana sağlık ve güç versin, afiyetler olsun" demeyi görev saymış. Sonra çevik bir hareketle ona yaklaşarak elinden boş bardağı alıp masadaki yerine koymak istemiş. Oysa kız hemen bardağı yeniden doldurmuş ve ona sunmuş. Haddar da bardağı alıp içmiş. Genç kız o şarap içerken boynunu okşamaya koyulmuş. Ama sevgiden çok biraz şiddetle, sonra da bu davranışını bir tokat vurarak tamamlamış. Bunu gören kardeşim Haddar çok sinirlenmiş ve verdiği sözü unutarak oradan kalkıp gitmeye kalkışmış. Ama yaşlı kadın onun yanına yaklaşarak göz kırpmış ve ona "Yapma, hele kal da sonunu bekle" anlamında göz kırpmış. Kardeşim de itaat edip kalmış ve onu iğneleyen, çimdiren, kötülük ve huysuzlukla ensesini tokatlayan genç kızın tüm fantezilerine sabırla boyun eğmiş. Öteki 3 genç kız da bu tür davranışlarda onunla adeta rekabet etmişler. Biri kulağını çekerken öteki ağlatacak fiskeler vuruyor, üçüncüsü de tırnaklarıyla cildini yırtıyormuş. Kardeşim bütün bunlara katlanmış, çünkü yaşlı kadın ona boyuna karşı durmaması için işaretler yapıyormuş. Sonunda sabrını ödüllendirmek üzere genç kızların en güzeli ayağa kalkıp ona tamamıyla soyunmasını söylemiş ve o da hiç kararsızlık geçirmeden bunu yerine getirmiş. Bunun üzerine kız bir gülabdan alarak eline serpmiş ve ona "Sen benim çok hoşuma gittin ama hiç sevmediğim sakalların ve bıyıkların var. Cildimi inciten bıyıkları ve sakal tüylerini sevmem ben. Eğer benim ile olmak istiyorsan yüzünü tüm olarak tıraş ettirmen gerek" demiş. Kardeşim ona "Bu benim için çok güç. Çünkü başıma gelebilecek en büyük utanç olurdu bu" demiş. Kız da "Başka türlü seni asla sevemem. Bunu yapman gerekli" diye yanıt vermiş. Bunun üzerine kardeşim yaşlı kadın tarafından yandaki odaya alınmış ve kadın onun tüm sakalını kesmiş ve yüzünü usturayla kazımış. Sonra da bıyıklarını ve kaşlarını makasla tıraş etmiş. Bunu izleyerek yüzünü allık ve düzgünle boyamış ve onu genç kızların yanına getirmiş. Bunu görünce kızlar öylesine gülmüşler ki sırt üstü yere yuvarlanmışlar. Sonra kızların en güzeli ona doğru yaklaşmış ve ona "Efendim şimdi işte ruhumu alımlı görünüşünle fethettin. Senden sadece bir lütufta daha bulunmanı isteyeceğim. Bu da önümüzde çıplaklığının tüm güzelliği içinde kışkırtıcı ve zarif danslar yapmandır" demiş. El Hattar bu öneriyi önce biraz reddetmek istemişse de kız ona "Hayatım üzerine sana yemin ederim ki bunu da yaptıktan sonra bana sahip olacaksın." demiş. Bunun üzerine El Hattar yaşlı kadının çaldığı darbukanın vuruşlarına uyarak ve beline ipek bir kumaş bağlayarak odanın ortasında raks etmiş. Bu dansı öylesine tuhaf hareketlerle bel kıvırarak yapmış ki genç kızlar artık kahkahalarını tutamamışlar ve ellerine ne geçtiyse yastıkları, meyveleri, içkileri hatta içki testilerini kardeşimin üstüne başına atmaya başlamışlar. Ama bundan yorgunluk duyup sakinleşmeleri sadece onları son fasla geçmenin başlangıcına getirmiş. Genç kızların en güzeli ayağa kalkmış, sanki aşkından çıldırmışçasına kaçamak bakışlarla ve her türlü kışkırtıcı tavırlarla kardeşimin üzerinde ne varsa birer birer sadece ince bir gömlek ve bol iç donu kalasıya kadar çıkarmış. El Hattar bunu görünce raks etmeyi bırakmış ve Allah Allah diye haykırarak sonsuz bir şaşkınlığa düşmüş. Bunun üzerine yaşlı kadın onun yanına yaklaşmış ve ona "Şimdi kaçacak olan bu kızı kovalayıp yakalaman gerek. Çünkü hanımım bir kez raksla ve içkiyle tahrik edildikten sonra çırılçıplak kalıp aşığının çıplak bedenini, dikilmiş zebbini yokladıktan ve koşarken gösterdiği kıvraklığı gördükten sonra kendini teslim etmek adetindedir. Böyle olunca senin de odadan odaya her yanı dikilmiş zebbinle onu yakalayıncaya kadar koşman gerek. Ancak o zaman onun üzerine çıkabilirsin." demiş. Bu sözleri duyunca ipek kuşağı çıkarıp atmış ve koşmaya hazırlanmış. Kendince genç kız da üzerindeki ince gömleği ve donu çıkarmış ve Meltem rüzgarında titreyen taze bir hurma dalı gibi görünmüş ve kahkahalarla gülerek sıçrayıp koşmaya başlamış ve salonu iki kez dolaşmış. Kardeşim Hattar da önünde dikilmiş zebbiyle onu izlemiş. Ama anlatısının bu anında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve susarak öyküsünü sürdürmeyi kesmiş. Ama 31. gece gelince yeniden söze başlamış. "Ey bahtı güzel şahım, işittim ki Berber Çin hükümdarına kardeşi El Hattar ile ilgili olarak naklettiğini vurguladığı ve Halife Muntasır Billah'ın huzurunda ilk kez anlattığı öykünün sonunu şöyle bağlamış. Kardeşim Hattar önünde dikilmiş zebbiyle tüy gibi hafif ve gülerek koşan genç kızın peşine düşmüş. Ve üç genç kız da yaşlı kadın Hattar'ın boyalı, sakalsız, bıyıksız ve kaşları yolunmuş yüzü ve çılgınca dikilmiş zebbiyle oluşturduğu bu görüntü karşısında müthiş kahkahalar koparmış ve tepinip el çırpmaya başlamışlar. Çıplak genç kıza gelince salonda iki tur yaptıktan sonra uzun bir koridora, oradan da birbiri ardından birçok odalara dalmış. Ardından da El Hattar nefes nefese ve zebbi çılgınca dikilmiş olarak onu izlemiş. Kız da tüm dişlerini gösterip gülerek kalçaları hareketli koşup durmuş. Fakat birdenbire bir dönüş yaparak genç kız ortadan kaybolmuş ve kardeşim genç kızın daldığını sandığı bir kapıyı açınca kendini sokakta bulmuş. Burası Bağdat'ta deri işleri yapanların sokağıymış ve tüm dericiler sakalları kazınmış, bıyık ve kaşları tıraşlı ve yüzü kötü kadınlar gibi boyanmış El Hattar'ı görmüşler. Onu yuhalayıp üzerine saldırıp ellerine aldıkları kayış ve kolonlarla büyük haykırışlarla gülüşerek dövmeye başlamışlar ve öylesine dövmüşler ki sonunda kardeşim bayılmış. Bunu izleyerek onu bir eşeğe tersine bindirmişler ve bütün çarşıları dolaştırmışlar. En sonunda da valinin huzuruna çıkarmışlar. Vali onlara "Kimdir bu?" diye sormuş. "Bu herif sadrazamın evinden ansızın çıkarak çarşıya dalan birisidir. Onu bu durumda bulduk." diyerek yanıt vermişler. Bunun üzerine vali kardeşim Hattar'ın tabanlarına 100 sopa vurdurmuş ve onu şehirden kovmuş. "O vakit ben ey Emirül Müminin onun ardından koştum ve onu bularak gizlice geri getirip sakladım. Sonra da yiyip içmesini üzerime aldım. Artık böylesine bir budalayı desteklemiş olmama bakıp benim yüreği bütün ve nitelikli biri olup olmadığıma sen kendin karar ver. Ama üçüncü kardeşimi ve başına gelenleri anlatacak olursam o da bambaşka bir öykü oluşturur." Berberin üçüncü kardeşi Bakbak'ın öyküsü. Şişkin tavuklar gibi gıdaklayarak konuştuğu için Bakbak adı verilen kişi "Benim üçüncü ve kör kardeşimdir, mesleği yoktur. Dilenerek geçinir. Kentimiz Bağdat'ın Dilenciler Dayanışma Birliği'nin başkanlarından sayılır. Günün birinde Tanrı'nın iradesi ve bahtın cilvesiyle kardeşim dilenirken büyük bir evin kapısının önüne gelmiş. Kardeşim bak bak sadaka isterken her zaman söylediği sözleri tekrarlayıp "Ey hayır sahipleri, ey cömert kişiler!" diye haykırarak bastonuyla evin kapısını dövmüş. "Ey Emirül Müminin, size şunu söylemem gerekir ki kardeşim bak bak mesleğinin en kurnazlarından biri olarak kapı çalıp da evlerin içinden "Kim o?" diye yanıt alınca hiç ses çıkarmamayı adet edinmiş imiş. Böylece evdekilerin merak edip kapıyı açmalarını sağlarmış. Yoksa kapıda dilenci olduğunu bilen kimseler Allah versin diyerek onları kapıya açmadan savarlarmış. O günde içeriden "Kim o?" diye ses duyunca kardeşim hiç sesini çıkarmamış. Böylece kapıya yaklaşan ayak seslerini duymuş ve kapı açılmış. Kapıda bir adam görünmüş. Bak bak kör olmasaymış hiç kuşkusuz ondan sadaka istemezmiş. Ama bu onun bahtıymış ve her kişi boynuna asılı bulunan bahtı taşır. Adam ona "Ne istiyorsun?" diye sormuş. Kardeşim bak bak yüce Tanrı adına gönlünüzden ne koparsa diye yanıt vermiş. Adam ona "Sen kör müsün?" diye sormuş. O da kendisine "Evet efendim hem de çok fakirim" demiş. Adam "Öyleyse elini bana ver de seni götüreyim" diye yanıt vermiş. Kardeşim ona elini vermiş. Adam onu içeri sokup merdivenleri çıkararak epeyce yukarıda olan taraçaya kadar götürmüş. Kardeşim nefes nefese "Herhalde bu kişi bana büyük bir ziyafetten kalanları verecek" umuduna kapılmış. İkisi birden taraçaya ulaşınca adam ona "Ne istersin sen kör kişi?" diye sorunca o da bu soruya şaşırarak "Allah rızası için bir sadaka" diye yanıt vermiş. Adam "Allah başka kapıdan nasibini versin" deyince kardeşim bak bak "Hey Allah'tan bulası ben aşağıdayken bu cevabı veremez miydin?" demiş. Adam da "Ey kıçımdan aşağılık herif öyleyse sen ben sana içeriden kim o kapıda kim var?" diye sorunca "Neden hemen yanıt vermedin?" diye karşılık vermiş. "Haydi şimdi hemen buradan defol yoksa seni bir top gibi yuvarlarım ey Allah'ın belası pis dilenci" diye haykırmış. Ve bak bak kör olduğu halde 20 kadar basamağı inmek zorunda kalmış ve yanlış bir adım atınca merdivenden yuvarlanarak kapının yanına kadar gelmiş. Bu düşme sırasında fena halde kafasını çarpmış. Sokağa çıkıp yürürken inlemeye başlamış. Bu sırada yoldaşı olan pek çok dilenci onun inlediğini duyunca nedenini sormuş, o da anlatmış. Sonra da onlara, "Şimdi arkadaşlar, evime dönmem ve yanıma biraz para alarak bu semeresiz ve lanetli günde yiyecek bir şeyler satın almam için bana yardım edin. Çaresiz bakımını bana bıraktığınız birikmiş hatırı miktardaki sayılır paramızdan yararlanmak zorunda kalacağım" demiş. Oysa onun ardından kendisini kovan adam da sokağa inip onu sinsice izlemiş ve sonra epeyce yanına sokularak ne olacağını gözetlemek istemişmiş. Kardeşim ile öteki iki körü onların kuşkusunu çekmeden hepsi birden bak bakın evine ulaşıncaya kadar izlemiş. İçeri girdiklerinde adam da onların kapıyı kapamalarına zaman bırakmadan içeri sızmış. Bak bak iki arkadaşına "Her şeyden önce odada herhangi bir yabancının saklanmış bulunup bulunmadığını araştırın" demiş. Bu sözleri duyan ve bir hırsız olup meslektaşları arasında ün sağlamış bulunan adam tavana asılı bir urgan görmüş. Urgana tutunup ağır ağır ve gürültü etmeden tavana kadar tırmanmış ve orada bir kirişin üzerine rahatça oturmuş. İki kör her köşeyi bastonlarıyla yoklayarak araştırıp birkaç tur yapmışlar. Bundan sonra kardeşimin yanına gelmişler. O da emanetçisi olduğu paraların bulunduğu gizli yerden tüm biriktirdiklerini çıkararak iki arkadaşıyla içindekileri saymış. Sayım sonunda 1000 dirhem paraları olduğunu anlamışlar. Sonra her biri 2 ya da 3 dirhem para alıp geri kalan paraları torbalara koyup yeniden saklamışlar. Sonra 3 dilenciden biri yiyecek bir şeyler satın almak üzere sokağa çıkıp biraz sonra geri dönmüş ve torbasından 3 ekmek, 3 soğan ve birkaç hurma çıkarmış. Ve 3 arkadaş çepeçevre oturup yemeye başlamışlar. Bunu gören hırsız urgan boyunca yavaşça kayarak dilencilerin çömeldiği yere gelmiş ve onlarla birlikte yemek yemeye başlamış. Ve hırsız kulakları çok duyarlı olan bakbakın yanına gelip oturduğundan bakbak onun yemek yerken çenesine çıkardığı gürültüyü duyup "Aramızda bir yabancı var" diye haykırmış ve elini çeneden çıkan seslerin geldiği yöne doğru uzatınca eli hırsızın koluna değmiş. O zaman bakbak ile 2 dilenci hırsızın üzerine çullanmışlar. Bağırarak onu bastonla körü körüne dövmeye koyulmuşlar. Ve "Ey Müslümanlar yardım edin, burada bir hırsız var, biriktirdiğimiz azıcık paramızı çalacak" diye haykırarak komşularını imdada çağırmışlar. Komşuları koşup geldikleri vakit iki arkadaşının yardımı ile bakbakın sıkı sıkıya tuttuğu, kendisini savunup kaçmaya çalışan hırsızı görmüşler. Ama hırsız komşuların geldiğini görünce o da kör taklidi yapmış ve gözlerini kapayarak Allah rızası için ey Müslümanlar, ben bir körüm ve biriktirerek sahip olduğumuz 1000 dirhem paradan payımı inkar etmek isteyen bu 3 kişiyle ortağım. Size Tanrı adına, emir adına yemin ederim. Ne olursunuz bizi valinin huzuruna çıkarın diye haykırmış. O zaman valinin muhafızları gelmişler ve 4'ünü de yakalayarak valinin huzuruna çıkarmışlar. Vali onlara, kimdir bu adamlar diye sormuş. Hırsız, ey dürüst ve kavrayışlı vali, beni dinlersen gerçek ortaya çıkacaktır. Ve hatta bana inanmak istemiyorsan, ilkin beni, sonra da hepimizi hemen işkenceye tabi tut. Size meselemizi açıklamak zorunda kalacaklardır diye haykırmış. Vali de, şu adamı yakalayın ve yere yatırın, itiraf edinceye kadar dövün buyruğunu vermiş. Bunu duyan muhafızlar, sahte körü yakalamışlar. İlk 10 vuruştan sonra sahte kör ulumaya başlamış, sonra da sürekli olarak kapalı tuttuğu gözlerinden birini açmış, birkaç darbe daha yedikten sonra belli ederek ikinci gözünü de açmış. Bunu gören vali hiddetlenerek, ey utanmaz küstah, bu ne hainliktir diye bağırmış. O da, cezamı askıya al, sana her şeyi anlatayım diye yanıt vermiş. Vali cezayı askıya almış, hırsız da, biz burada halkı aldatarak dilenen 4 sahte kör olarak bulunuyoruz. Kör olduğumuz için evlere de girerek açık saçık olan kadınları seyrederiz. Sonra da baştan çıkarır, üzerlerine binerek onları beceririz. Ardından evlerin içini inceleyerek sonradan gelecek hırsızlar için planlar çıkarırız. Bu kazancı bol işi epeyce uzun bir süreden beri yürüttüğümüzden 10.000 dirhem kadar para biriktirdik. Durum böyleyken bugün ben arkadaşlarımdan kendi payıma düşeni istedim, onlar bunu reddettiler ve de karşılığında sopayla dövdüler. Muhafızlar gelip ellerinden kurtarmasaydılar beni öldüreceklerdi. Gerçek budur ey vali. Şimdi onları da itirafa zorlamak için beni cezalandırdığınız gibi onları da cezalandırın ve de konuşsunlar. Ama kıyasıya dövülsünler. Yoksa kaşarlanmış olan arkadaşlarım hiçbir şey itiraf etmez. Benim yaptığım gibi gözlerini açmaktan kaçınırlar diye yanıt vermiş. O zaman vali, ilkin benim kardeşimi yakalatmış. Kardeşim çok direnmiş ve doğuştan kör olduğuna dair bağırıp çağırarak meram anlatmaya kalkışmış. Bunun üzerine onun cezasını iyice artırmışlar. Öyle ki dayak yerken bayılmış. Yeniden kendine gelince de gözünü açmamış, bu kez vali ona 300 sopa daha attırmış, aynı cezayı sopalara ve birdenbire ortaya çıkan arkadaşları tek yalancı körün nasihatlarına karşın gözlerini açmamakta direnen öteki 2 köre de uygulamışlar. O zaman vali sahte kör aracılığıyla kardeşim bakbakın odasına gizlenmiş olan saklı parayı buldurtmuş ve bu paranın 1/4'ünü yani 2500 dirhemi hırsıza vermiş, geri kalanını da alıkoymuş. Kardeşime ve 2 arkadaşı kör dilencilere gelince, vali cezayı uyguladıktan sonra onlara, sefil yalancılar, Allah'ın sağladığı ekmeği yersiniz, sonra da onun adına kör olduğunuza dair yemin edersiniz ha? Defolun buradan, sizi bir daha asla Bağdat'ta görmeyeyim demiş. O zaman ben, ey emirül müminin, bütün bunları öğrenerek kardeşim bakbakı bulmak üzere kentten çıktım, gizlice Bağdat'a geri getirip evimde sakladım. Yiyeceğini ve giyeceğini sağladım ve bu böylece sürdü. Ve işte benim 3. kardeşim kör bakbakın öyküsü de böyle demiş. Bu öyküyü duyunca Halife Muntasır Billah gülmeye başladı ve şu berbere zahmetine karşılık biraz para verin, bırakın gitsin dedi. Ama ben efendilerim ona, vallahi ey emirül müminin, öteki 3 kardeşimin başına gelenleri anlatmadan senden hiçbir ödül kabul etmem. Sözden yana boş boğazlık etmediğimi ve zevzeklik kuyum olmadığını kanıtlamak için öyküleri kısa tutacağım dedim. Halife, öyle olsun, senin saçmalamalarınla kulaklarımın biraz daha tedirgin olmasına ve biraz daha işitme zahmetine katlanacağım. Ne de olsa anlatılanlarının hoş bir tarafı var dedi. Bunun üzerine ona şu öyküyü anlattım. Berberin 4. kardeşi Elkuz'un öyküsü. Benim 4. kardeşim Elkuz El Asuani adıyla tanınıp mesleğini Bağdat'ta yürüten bir kasaptır. Mesleği olan et ve haşhaş satımında seçkinleşmiş ve iri kuyruklu koyunlar yetiştirmekte ve yağlandırmakta usta olarak tanınmıştır. Bundan dolayı da kim iyi et satar, kim satmaz bilirdi. Böylece kentin ileri gelenleri ve en zengin tacirleri onun dükkanından başkasına gitmezler ve ondan başkasından koyun eti almazlardı. Bu yüzden çok zengin oldu. Büyük çiftliklere ve zengin sürülere sahip oldu. Bu refah durumu sürüp giderken günlerden bir gün kardeşim El Kuz dükkanında otururken uzun beyaz sakallı bir şeyh çıka gelmiş ve ona para vererek "Bana iyisinden şu kadar kilo et kes." demiş. Kardeşim de en iyi etten istenen miktarda keserek parayı almış, dükkandan ayrılan şeyhe teşekkür edip barış dilemiş. Bunun üzerine kardeşim aldığı gümüş parayı incelemiş ve yepyeni, göz kamaştıran bir beyazlıkta olduğunu görmüş. Hemen onu ayrı bir yere, özel bir çekmeceye koymuş ve kendi kendine "Bu gümüş paralar bana uğur getirecek." diye düşünmüş. 5 ay süresince uzun beyaz sakallı şey her gün gelip aldığı taze ve nitelikli et karşılığı kardeşim El Kuz'a bu beyaz ve yepyeni gümüş paralardan birkaçını vermiş ve her defasında El Kuz bu parayı ayrı bir yere koymak için dikkat göstermiş. Fakat bir gün El Kuz bu yoldan edindiği tüm parayı saymak, sonra da gidip en iyisinden koyun ve de Bağdat'ta çok yaygın bir spor olan koç dövüşü için yetiştirmek üzere birkaç da koç satın almak istemiş. Ancak beyaz sakallı şeyhin verdiği paraları koyduğu çekmeceyi açar açmaz orada hiçbir para bulunmadığını görmüş. Bunun yerine ancak birkaç demet beyaz kağıt bulmuş. Bunu görünce yüzüne başına yumruklar vurup ağlayıp sızlayarak bağırmaya başlamış. Ve hemen gelip geçenlerden birçok kişinin dikkatini çekerek onları başına toplamış ve onlara başına gelen kötü serüveni anlatmış. Ama hiç kimse bu paranın ortadan kaybolmasının nedenini anlayamamış. Ve El Kuz, "Bu alçak şeyhi elbet Allah karşıma yeniden çıkarır. Kendi ellerimle sakalını yolup sarığını yırtacağım." diye bağırıp çağırmasını sürdürmüş. Bu son sözler daha ağzından henüz çıkmışken yaşlı kişi birden belirmiş ve toplanan halkı canlı bir hareketle yararak adeti olduğu üzere para vermek için kardeşim kasabın yanına yaklaşmış ve kardeşim birdenbire onun üzerine atılmış. Yakasına sarılarak "Ey Müslümanlar koşun imdadıma gelin işte utanmaz hırsız burada" diye bağırmaya başlamış. Ama şeyh sükunetini hiç bozmamış ve kıpırdamadan ancak kardeşimin işitebileceği bir sesle "Seç bakalım susmayı mı yoksa benim başıma gelmesini istediğinden daha da müthiş bir utanca uğramayı mı yeğlersin?" demiş. El Kuz, "Fakat sen ey kara ruhlu şeyh beni nasıl bir utançla töhmet altında bırakacaksın ve de başımı ne tarzda belaya sokacaksın?" diye sormuş. O da, "Herkesin önünde senin halka her zaman koyun eti yerine insan eti sattığını kanıtlarım." demiş. Kardeşim de, "Sen yalan söylüyorsun, ey binlerce kez yalancı, binlerce kez lanetli şeyh." demiş. Şeyh de, "Bu dükkanın sahibinden daha yalancı ve lanetli kimse olamaz. Şu anda bile dükkanının bir çengelinde koyun eti yerine insan eti asılı duruyor." demiş. Kardeşim bunu şiddetle reddederek, "Durum senin söylediğin gibi ise, ey köpoğlu köpek, benim malım ve kanım sana helal olsun." demiş. Bunun üzerinde şeyh halka dönerek sesinin tüm yüksekliğiyle, "Siz hepiniz dostlarım şu kasaba bakınız. Bugüne kadar bizi hep aldatıp durdu ve kutsal kitabımızın tüm hükümlerini çiğnedi. Bu adam her gün koyun yerine Adem oğullarını boğazlattı ve etini bize koyun eti gibi sattı. Söylediklerimin doğru olup olmadığını anlamak istiyorsanız hepiniz gelin dükkanı bir inceleyin." diye haykırmış. Birdenbire halktan bir haykırış kopmuş ve dükkana adeta saldırarak girmişler ve herkesin görebileceği bir şekilde bir çengelde derisi yüzülmüş, hazırlanmış ve içi boşaltılarak temizlenmiş bir insan ölüsünün asıl bulunduğu görülmüş. Koyun başlarının sıralandığı tezgahta da yine derisi yüzülmüş ve temizlenerek satışa hazır 3 insan başı daha görmüşler. Aslında uzun sakallı şeyh, büyü yapma ve yaptığı sihirle insanlara ne isterse onu gösterebilmede marifet sahibi bir sihirbazdan başka bir şey değilmiş. Bunu görünce orada hazır bulunan herkes kardeşimin üzerine atılarak ona "Dinsiz kafir, sahtekar" demiş ve üzerine üşüşerek kimileri sopayla, kimileri kamçıyla vurmaya başlamışlar. Kışkırtılınca en kötü davrananlar en eski ve en iyi müşterileriymiş. Yaşlı şeyhe gelince kardeşimin gözüne şiddetli bir yumruk indirerek o da kendine düşeni yapmış ve iyi edilemez biçimde gözünün birini yok etmiş. Sonra güya yüzülmüş insan etini almışlar ve kardeşim el kuzu bağlayarak başta şeyh olmak üzere kolluk amirinin huzuruna çıkarmışlar. Ve şeyh söze başlayarak, "Ey emir, korkunç bir suçluyu cezasını çekmesi için huzuruna getirdik. Bu adam uzun süreden beri koyun eti yerine millete boğazladığı insanların etini yediriyordu. Sana hüküm verip Allah'ın adaletini yerine getirmekten başka yapacak şey kalmıyor. Çünkü tüm tanıklar burada," demiş. Kardeşime gelince kendini savunmaya gayret etmiş ama emir daha fazla bir şey işitmek istemeden onu sırtına ve kıçına 500 sopa vurulmaya mahkum etmiş. Sonra da tüm malları ve mülklerine el konulmuş. İyi ki bu kadar malı varmış. Yoksa bunlar olmasaymış ölümüne hükmolunacakmış. Sonra da hakkında sürgün cezası verilmiş. Bir gözü kör olan, sırtına indirilen darbelerden neredeyse ölecek hale gelen kardeşim kentten çıkmış ve uzak ve kendisinin bilmediği bir kente ulaşasıya kadar diki doğru yol alıp gitmiş. Orada durmuş ve orada mesken tutarak bu kez ayakkabı tamirciliği yapmaya başlamış. Burada sürekli oturduğu yeri iki sokağın birleştiği bir köşede saptamış ve ekmeğini kazanmak üzere çalışmaya başlamış. Bir gün bir pabucu onarmaktayken at kişnemeleri ve birçok atlıların geçiş gürültülerini duymuş. Bunca gürültünün ne olduğunu sorunca kendisine hükümdarın adet edindiği gibi maiyetiyle birlikte sürek avına çıkmak üzere oradan geçmekte olduğunu söylemişler. O zaman kardeşim Elkus bir an için elindeki çekiç ve bizi bırakmış, hükümdarın mahiyetiyle geçişini izlemek için ayağa kalkmış. Ve ayakta ve geçmiş günleriyle şimdileri ünlü bir kasapken kendisini fakir bir tamirciye dönüştüren koşulları düşünerek daldığı bir sırada hükümdar muhteşem mahiyetiyle dükkanın önünden geçmekteymiş. Rastlantı kabiliğinden hükümdarın bakışları kardeşim Elkus'un yitik gözüne takılmış. Bunu görünce hükümdarın nevri dönmüş ve "Allah beni bu lanetli günün belalarından ve kem gözden korusun," diye haykırmış. Sonra da kısrağının dizginlerini çekerek kendisi ve tüm peşindekileri yoldan geri çevirmiş. Ama aynı zamanda kölelerine kardeşimi yakalayıp layık olduğu cezayı vermelerini de emretmiş. Ve köleler hemen kardeşim Elkus'un üzerine atılıp öylesine dövmüşler ki öldü sanıp yol üzerine bırakarak çekip gitmişler. Bunlar çekip gittikten sonra Elkus ayağa kalkmış ve sokağın köşesindeki tente altındaki küçük dükkanına ağrılar içinde sürünerek geri dönmüş. Yorgun, bitkin, diriden çok ölü gibiymiş. Ve tesadüfen hükümdarın mahiyetinden biri gecikerek dükkanın önünden geçerken ondan durmasını rica etmiş ve uğradığı davranışı ona anlatmış ve ondan bunun nedenini açıklamasını istemiş. Adam kahkahalarla gülerek ona, "Kardeşim bil ki bizim hükümdarımız tek gözlü kişi görmeye dayanamaz. Bunun kendisine uğursuzluk getireceğine inanarak acımadan her zaman onları öldürtür. Doğrusu senin hala hayatta kalmış olmana çok şaşırdım," demiş. Bu sözleri duyunca kardeşim daha fazlasını işitmek istemeden aletlerini ve gücünden geri kalanını toparlayarak vakit geçirmeden oradan kaçmış ve kentin dışına çıkıncaya kadar durdurak tanımamış. Ve öteki gibi zalim bir hükümdarı bulunmayan çok uzaktaki bir başka kente rastlayıncaya kadar yürümüş. Bu kentte tedbir olarak hiç kimseye görünmemeye gayret ederek oldukça uzun bir süre kalmış. Ama her günden daha kederli olduğu bir gün hava almak üzere ve yöreye bakınıp avarelik yaparak dolaşmak için dışarı çıkmış, birdenbire ardından at kişnemelerinin geldiğini duymuş. Daha önceki kötü serüveni hatırlayarak aceleyle oradan kaçmış ve kendisine saklanacak bir köşe aramış. Ama böylesi bir yer bulamamış. Sonunda büyük bir kapıya rastlayıp ve bu kapıyı itmiş, açılınca çabucak içeri girmiş. Önünde karanlık bir koridor varmış, oraya saklanmış. Ama henüz oraya sığınmışken önüne iki adam dikilmiş ve onu yakalayıp, "Allah'a şükürler olsun ki bize seni buldurdu. Ey Allah'ın ve kullarının düşmanı. Durup dinlenmeden 3 gün 3 gece seni aradık. Bizde uyku rahat bırakmadın ve ölümün acı tadını tattırdın," diyerek elini ayağını zincirlemişler. Kardeşim Elkus onlara, "Fakat ey iyi kişiler, Allah beni neye mahkum etmiş? Bana karşı hangi suçlamada bulunuyorsunuz?" diye sormuş. "Sen bizi ve bizimle birlikte bu hanenin sahibini öldürmek istiyorsun. Onun tüm dostlarını sefalete sürüklemen, onun tüm servetini tüketmen sana yetmedi mi? Şimdi de bizi öldürmek istiyorsun. Dün birimizin ardından koşarken elinde tuttuğun bıçak nerede diye haykırmışlar. Bunları söyledikten sonra üzerine araştırmaya başlamışlar ve belindeki kemerde kösele kesmek için kullandığı bıçağı bulmuşlar. Sonra kardeşim el kuzu yere yıkıp ve öldürmeye kalkışmışlar. Kardeşim, beni dinleyin iyi kişiler, ben bir hırsız bir katil değilim. Ama beni bırakırsanız size anlatacak bir öyküm var, sırf bana özgü bir öykü diye haykırmış. Fakat onu dinleyecek yerde dönmüşler, üstünü başını yırtmışlar. Böylece giysileri yırtılıp çıplak sırtı ortaya çıkınca daha önce uğradığı felaketin kalıntısı olan bedenindeki yara yerleri ve kamçı izleri görülmüş. Alçak katil, tüm eski suçlarının cezalarını gösteren sırtındaki izler işte meydana çıktı diye bağırmışlar. Daha fazla gürültü patırtı yapmadan kardeşim El Kuz'u valinin huzuruna çıkarmışlar. El Kuz bütün başına gelenleri düşünerek kendi kendine, günahlarım ne kadar büyük olmalı ki bunca ceza çekiyorum. Oysa ben her türlü hatadan ne kadar uzağım. Yine de Yüce Tanrı'ya sığınmaktan başka çarem yok diye düşünmüş. Valinin huzuruna getirildiğinde vali ona gazapla bakmış ve utanmaz sefil. Sırtındaki darbe izleri senin geçmişte ve bugün ne kadar suç ve ahlaksızlıklar işlediğinin şaşmaz kanıtı demiş. Orada hemen sırtına 100 sopa vurulmasını emretmiş. Bundan sonra da onu bir devenin sırtına bindirerek bağlamışlar ve tellallar onu kentin her yanında dolaştırarak işte başkalarının evine suç işlemek maksadıyla girenlerin cezası budur diye haykırmışlar. Ama bahtsız kardeşim, El Kuz'un başına gelen felaketlerin haberi çok geçmeden benim kulağıma da erişti. Hemen gidip onu aradım ve sonunda tam devenin sırtından baygın indirildiği sırada buldum. Bunun üzerine, ey Emirül Müminin, onu toparlayıp itina gösterme ve alıp gizlice Bağdat'a getirme görevini üstlendim. Orada ömrünün sonuna kadar yiyip içip istirahat etmesini sağladım. Bahtsız El Kuz'un öyküsü işte böyledir. 5. kardeşime gelince, onun öyküsü çok şaşırtıcıdır. Ve ey Emirül Müminin, sana kardeşlerimin en tedbirlisi ve en bilgisi olduğumu kanıtlayacaktır.